Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
1 Mayıs, Scott Fitzgerald, Remzi Kitabevi, 2. basım, Ocak 1991. Çeviren Tomris Uyar. 1. kaset, 1. yüz. 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Tülay Kışlalı. Yazarın zengin deneyimini içeren 1 Mayıs anlatısı, farklı kişilerin ve çevrelerin buluştuğu iyi dengelenmiş izlenimci öykülerinin ilkidir. Savaş sonrası Amerika'sındaki bolluk ve baskının eşlik ettiği, geride Manhattan'ın gürültüsünün duyulduğu, farklı kesitlerden insanların bir araya geldiği, iç içe geçmiş olaylar örgüsüyle işçi ayaklanmalarından balolara açılan geniş bir yelpazede duyarlı anlatımıyla Scott Fitzgerald caz çağının başlangıcını ilan ediyor. Bir savaş yapılmış ve kazanılmıştı. Savaşta üstün gelenlerin büyük kenti zafer taklarıyla donatılmıştı. Fırlatılmış beyaz, kırmızı, beyaz güllerle gözleri alıyordu. Uzun ilk yaz günleri boyunca geri dönen askerler ana yoldan davul gümbürtüleriyle kıvrak, çınlayan bando sesleri arasından geçip gitmişlerdi. Tüccarlarla memurlar o ara çekişmeyi, hesabı bir yana bırakmışlar, pencerelere üşüşerek sapsarı kesilmiş yüzlerini yoldan geçen taburlara çevirmişlerdi. Büyük kentte daha önce böylesine bir şenlik görülmemişti. Zaferle sonuçlanan savaş büyük bir bolluk getirmişti yedeğinde. Güneyden, batıdan tüccarlar akın etmişlerdi. Ailelerini de takmışlardı peşlerine. Zengin şölenlerden, çeşitli eğlentilerden paylarını alsınlar diye kadınlarına oradan gelecek kış için kürkler, altın file çantalar, ipekli, gümüşlü, renk renk terlikler ve pembe saten simli kumaşlar seçeceklerdi. Savaşta üstün gelenlerin yazıcılarıyla şairleri her yanı saran bu barış ve bolluk havasını sevinçle böylesine gürültüyle övdükçe, öbür illerden para harcamaya, coşkunun şarabından içmeye gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu. Terlik ve incik boncuk satışı aynı oranda artıyordu tabii. Sonunda tüccarlar hiç değilse istenilenlerle takas edebilmek amacıyla daha fazla incik boncuk, daha fazla terlik diye yükselttiler seslerini. Bazıları ellerini göğe açarak ah ah diye bağırıyorlardı. Ne terlik kaldı elimde ne de incik boncuk. Tanrı yardımcım olsun, ne yapacağımı bilmiyorum. Ama kimsenin bu sese kulak verdiği yoktu. Çünkü herkes kendi işine dalmıştı. Her gün piyadeler ana yoldan sert adımlarla geçiyor, halk sevinçlere kapılıyordu. Dönenler sağlam dişli, pembe yanaklı gençlerdi çünkü. Saf ve gözü pektiler. Ülkenin genç kadınlarıysa el değmemiş kızlardı. Hem yüzleri güzeldi hem vücutları. Bu arada koca kentte birçok serüven geçti. Bunlardan birkaçını, belki de birini aşağıya yazıyorum. 1919 yılı Mayıs'ın ilk günü sabah saat 9'da genç bir adam Biltmore Oteli katibine Mr. Philip Dean adlı birinin otelde kayıtlı olup olmadığını soruyordu. Odasını bağlayabilirler miydi acaba? Genç adam iyi dikilmiş, eski püskü bir elbise giymişti. Kısa boylu, ince, esmer ve yakışıklıydı. Olağanüstü uzunlukta kirpikler çevreliyordu gözlerini. Göz altlarında sağlıksızlık belirtisi mor halkalar vardı. Önemsiz ama dinmek bilmeyen bir ateş gibi yüzünü pembeleştiren aşırı pırıltı büsbütün pekiştiriyordu bu etkiyi. Mr. Dean orada kalıyordu. Genç adamı yan masadaki telefona götürdüler. Bir saniye sonra odayı bağlamışlardı. Yukarılardan bir yerden uykulu bir ses merhaba diyordu. Mr. Dean'le mi görüşüyorum? İştenlikle ben Gorbon. Peel. Gordon Street. Aşağıdayım. New York'ta olduğunu duydum. Burada kalıyorsundur diye düşündüm. Uykulu ses biraz canlanmıştı. Hay Allah, nasılsın bakalım Gordon? Şaşırmaz olur muydu hiç? Duygulanmıştı bayağı. Gordy hemen koşsundu yukarı, hemen. Bir iki dakika sonra Philip Dean mavi ipekli pijamasıyla kapıyı açtı. İki genç biraz çekinerek yine de iştenlikle tokalaştılar. İkisi de 24 yaşlarındaydı. Savaştan bir önceki yıl Yale'i bitirmişlerdi. Aralarındaki tek benzerlik de buydu işte. Dean sarışın, kırmızı yüzlü bir çocuktu. İnce pijamasının altından gövdesi güçlü görünüyordu. Her halinden sağlamlık, zindelik akıyordu. Sık sık gülüyordu. İri, parlak dişleri görünüyordu gülerken. Ben de seni arayacaktım diye haykırdı. Birkaç hafta dinleneceğim. Şuraya çöküver. Şimdi geliyorum. Bir duş yapayım. O banyoya girerken konuğunun koyu gözleri sinirli sinirli gezindi odada. Bir süre köşedeki İngiliz malı kocaman valize takıldı. Oradan göz alıcı boyun bağlarıyla yumuşak yünlü çoraplar arasında duran bir ikisi iskemlere fırlatılmış kalın ipek gömleklere kaydı. Gordon ayağa kalktı. Gömleklerden birini alarak inceledi. Ağır bir ipekliydi. Sarı, uçuk mavi çizgili, aynı gömlekten 12 tane vardı aşağı yukarı. Derken kendi manşetleri ilişti gözüne. Tarazlanmış, yırtılmış, kirli gri bir renk almışlardı. İpek gömleği elinden bırakarak kollarını uzattı. Yıpranmış kol ağızlarını kıvırarak iyice ceketinin içine soktu. Sonra aynaya doğru yürüdü, tedirgin, mutsuz bir ilgiyle inceledi kendini. Eskiden çok gösterişli olan boyun bağı solmuş, kırışmıştı. Yakasındaki pütürlü ilikleri gizleyemiyordu artık. Daha 3 yıl önce kolej son sınıfta yapılan yarışmada nasıl ezici bir çoğunlukla sınıfın en iyi giyinen öğrencisi seçildiğini hatırladı keyifsizce. Dean gövdesini sıvazlayarak banyodan çıktı. Dün gece senin bir arkadaşına rastladım dedi. Salonda karşılaştık. Bir türlü adını hatırlayamadım. İyi mi? Canım, son sınıftayken New Haven'e getirdiğin kız. Gordon durakladı. Edith Bradin mi? Onu mu diyorsun? Tamam o. Ne kadın ama. Taş bebek gibi bir şey. Anladın mı? Dokunsan kırılacak. Parlak gövdesini keyifle gözden geçirdi aynada. Hafifçe gülümsedi, dişleri göründü. 23'ünde var yok. Gordon dalgın bir sesle, geçen ay 22'sine bastı dedi. Ne? Ha, geçen ay. Her neyse, galiba Gamma Pisi balosu için gelmiş. Bu gece Delmonico'da Yale Gamma Pisi balosu var. Biliyor muydun? Sen de gelsene. New Haven'ın yarısı orada olacak herhalde. Bir davetiye buluruz sana. Temiz çamaşırlarını isteksizce giyerek bir sigara yaktı Dean. Açık pencerenin önüne geçti. Odaya boşalan güneş ışığında dizlerini, baldırlarını incelemeye koyuldu. Otursana Gobi diye söylendi. Otur da bunca zamandır neler yaptığını, ne iş tuttuğunu falan bir bir anlat. Gordon ansızın yatağın üstüne bıraktı kendini. Kıpırdamadan ölü gibi yattı bir süre. Yüzü dinlenirken kendiliğinden açılıveren ağzı şimdi çaresiz, acıklı bir anlatım yükleniyormuştu. Neyin var senin diye atıldı Dean. Öf, sorma. Neyin var? Daha ne olsun dedi bitkin bir sesle. Mahvoldum ben Pil. Çıkar yolu yok. Ne? Çıkar yolu yok. Sesi titriyordu. Dean meraklı mavi gözleriyle yakından inceledi arkadaşını. Gerçekten berbat görünüyorsun. Berbatım ya, her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Sustu. En iyisi başından anlatayım. Canını sıkmıyorum ya. Yok canım, hadi anlat. Gel gelelim, kararsız bir sesle söylemişti bunu. Doğu yolculuğuna tatil yapmak için çıkmıştı. Gordon Street'in başının belada olması canını sıkıyordu biraz. Hadi anlat diye tekrarladı. Sonra fısıldarcasına ekledi. Anlat da bitsin. Bak dedi Gordon titrek bir sesle. Şubat'ta Fransa'dan dönmüştüm. Bir ay kadar Harrisburg'da bizim eski evde kaldım. Sonra New York'a geldim. Bir ihracat firmasında iş aramaya. Dün işten atıldım. Atıldın mı? Birazdan onu da anlatacağım Pil. Açık konuşayım, bu konuyu açabileceğim bir iki kişiden biri de sensin. Açık konuşursam gücenmezsin değil mi? Dean kıpırdandı, artık hafif hafif dizine vuran elinde bir tedirginlik göze çarpıyordu. Haksız yere bir takım sorumluluklar yükleniyordu kendisine. Anlatılanı duymak istediğinden bile emin değildi. Gordon Street'i ufak tefek sıkıntılar içinde bulunca hiç şaşmazdı ama şimdiki halinde insanı ürküten, katılaştıran bir şey vardı. Yine de merakı kurcalanıyordu. Orası öyle. Devam et. Kız meselesi. Dean hiçbir şeyin tatilini bozmasına izin vermeyecekti, kararlıydı. Gordon canını sıkarsa onu daha az görürdü, olur biterdi. Adı Jivil Hudson, dedi. Yataktan gelen titrek ses. Bir yıl öncesine kadar saf bir kızdı galiba. Burada New York'ta oturuyorlar. Yoksul bir aile. Annesiyle babası ölmüş, ihtiyar halasıyla kalıyor. Onunla tanıştığım sıralar Fransa'dan her gün sürüyle insan dönüyordu. Ben de yeni gelenleri karşılıyor, onlarla gezip tozuyordum. Böyle başladı işte. Tanıdıkları görünce seviniyordum, onlar da sevinsinler istiyordum beni görünce. Dikkatli davranmalıydın. Haklısın. Gordon durakladı, sonra tedirgin bir sesle devam etti. Şimdi kimsem yok Pil, biliyorsun. Yoksulluğa dayanamıyorum. Sonra şu Allah'ın belası kız çıka geldi, bana aşık oldu. Ben bu işte yoktum ama nereye gitsem karşıma çıkıyordu. İhracatçıların yanında nasıl bir iş gördüğümü anlıyorsundur tabii. Hep ayrılmak istedim, resimli dergi işini düşündüm. Çok para var o işte. Neden girişmedin öyleyse? Başarıya ulaşmak için çaba göstermek gerek, dedi Dean soğuk, ukala bir sesle. Çalıştım Pil, çalıştım ama ne yapayım ki? Sert bir adamım, eğilip bükülemiyorum. Yetenekliyim Pil, iyi çizebiliyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum bir türlü. Aslına bakarsan akademiye gitmeliydim ama param yok. Neyse, bir hafta önce işler tam bir çıkmaza girdi. Cebimde tek dolar kalmıştı. Kız gelip para istemez mi? Vermezsem başıma bela olurmuş. Olabilir mi dersin? Korkarım olur. İşten de bu yüzden atıldım ya. Boyuna telefonla arıyordu. Bahane ettiler. Bir mektup yazmış, bizimkilere yollayacakmış. Kapana kıstırdı beni. Ne yapıp yapıp ona para bulmalıyım. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Gordon kıpırdamadan yatıyordu. Yumruklarını sıkmıştı. Çıkar yolu yok, dedi sesi titreyerek. Yarı çılgın gibiyim Pil. Doğuya geldiğini duymamış olsaydım kendimi öldürürdüm herhalde. Bana 300 dolar verebilir misin? Dean çıplak topuklarını sıvazlamaktan vazgeçti. İkisinin arasındaki garip belirsizlik gerilerek zorlandı. Bir saniye sonra Gordon söze başladı yine. Evdekilerden istemeye yüzüm yok artık. Dean karşılık vermiyordu. Jevel 200 dolar isterim diye tutturmuş. Cehenneme kadar yolu olduğunu söylersin. Söylemesi kolay. Sarhoşken yazdığım mektupları saklamış. Hem hiç de sandığın kadar uysal bir kız değil. Dean, iğrendiğini belli edercesine yüzünü buruşturdu. Böyle kadınlara dayanamam işte. Kendini sakınmalıydın. Haklısın, dedi Gordon bitkince. Her şeyi olduğu gibi görmelisin. Paran yoksa bir işte çalışıp kadınlardan uzak durmalıydın. Senin için bunları demek kolay, diye atıldı Gordon. Gözleri kısılmıştı. Dünya kadar param var. Bunu da nereden çıkardın? Annemle babam paramı nasıl harcadığımı yakından kontrol ederler. Elimdeki imkanı kötüye kullanmamak için çok titiz davranmam gerek. Pancuru araladı, güneş ışığı doldu odaya. Züppe değilim Allah'tan, diye üsteledi. Zevkime düşkünüm. Hele böyle tatildeyken hep yeni zevkler ararım kendime. Ama senin tutar yanın kalmamış. Daha önce böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. Yalnız paranı değil, kendine olan güvenini de yitirmişsin. Zaten ikisi birlikte gitmez mi? Dean sabırsızca salladı başını. İnsanı bozan bir hava var sende. Bunaltıcı, kötü bir hava. Kaygıdan, yoksulluktan, uykusuz gecelerden kalma bir hava diye diklendi Gordon. Orasını bilmem. Tamam, iç karartıcı bir insanım. Kendimi bile sıkıyorum. Ama bir haftacık dinlenebilsem, yeni bir elbise geçirsem üstüme, biraz param olsa neler yapmazdım. Eskisi gibi olurdum Pil. Ne kadar hızlı çizdiğimi bilirsin. Ama çoğu kere şöyle derli toplu resim malzemesi bile alamadım. Hem yorgunken, bunalmışken çizemiyorum, elimde değil. Biraz hazır param olsa birkaç hafta dinlenir, hemen işe başlarım. Vereceğim parayı başka bir kadına yemeyeceğini nereden bileyim? Bunu araya sıkıştırmasan olmaz mıydı sanki, dedi Gordon usulca. Sıkıştırdığım falan yok. Seni böyle görmek istemiyorum. Verecek misin Peel? Hemen evet diyemem. Az para değil ki, iyice sıkışacağım. Ama vermezsen benim durumumu düşün. Gereksiz yere sızlanıyorum, farkındayım. Suç bende ama bu durumu değiştirmiyor ki. Ne zaman ödeyebilirsin? İşte bu yüreklendirici bir soruydu. En iyisi açıkça söylemek diye düşündü Gordon. Gelecek ay yollayacağım diyebilirdim tabii ama 3 ay içinde diyeyim daha iyi. Resimlerimi satmaya başlar başlamaz. Resimleri satacağın nereden belli? Dean'in sesindeki katılık Gordon'u ürpertti. Acaba vermeyecek miydi? Bana güvenirsin sanmıştım. Güvenirdim ama bu durumunu görünce şaşırdım. Bütün umutlarımı yitirmiş olmasaydım sana gelir miydim sanıyorsun? Bu durumda düşmek hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Sustu, sesindeki öfkeyi bastırabilmek için dudağını ısırdı. Ne de olsa yardım isteyen kendisiydi. Bu işi rahatça yapabiliyorsun ama Dean öfkeyle beni öyle güç bir duruma soktun ki şimdi sana parayı vermeyecek olursam asalaktan farkım kalmayacak. Sağlama bağlamışsın. Yalnız sana şunu söyleyeyim. 300 dolar bulmak kolay değil. Sana 300 kağıt verirsem bütçem sarsılır. Gelirim o kadar büyük mü sanıyorsun sen? İskemleden kalkarak giyinmeye başladı. Titizce seçiyordu giyeceklerini. Gordon kollarını uzatarak yatağın kenarlarını yakaladı. Haykırmamak için güç tutuyordu kendini. Başı dönüyordu, kafası çatlayacaktı neredeyse. Ağzı kupkuruydu, zehir gibiydi. Kanındaki ateşin ufak bir sızıntı halinde sayısız parçaya ayrıştığını duyuyordu. Dean dikkatle bağladı boyun bağını, kaşlarını taradı. Dişlerinin arasında kalan bir parça tütünü aldı, sigara tabakasını doldurdu, sonra boş paketi çöp sepetine attı. Düşünceliydi. Tabakayı yeleğinin cebine koydu. Kahvaltı ettin mi diye sordu. Hayır, etmiyorum artık. Öyleyse gel önce bir kahvaltı edelim. Para meselesini sonra konuşuruz. Usandım artık. Ben doğuya eğlenmeye geldim. Hadi, yale kulübüne gidelim diye ekledi sinirli bir sesle. Sonra azarlarcasına, işten çıktın nasıl olsa, yapacak başka bir şeyin yok. Birazcık param olsa neler yapmazdım dedi Gordon. Kelimelerin altını çizerek. Allah aşkına kes artık. Yolculuğumun içine etmekle ne geçecek eline? Al bakalım şu parayı. Cüzdanından 5 dolar çıkararak Gordon'a uzattı. Gordon dikkatle katladı parayı, cebine koydu. Yanaklarına yeni bir renk gelmişti. Ateş değildi bu. Başka bir parıltıydı. Odadan çıkarken göz göze geldiler ve o anda bakışlarını kaçırdılar. Ansızın birbirlerinden tam anlamıyla nefret ettiler. 5. cadde ile 44. sokak öğle kalabalığında arı kovanı gibiydi. Zengin, mutlu güneş, şık dükkanların kalın camlarına titrek altın ışıklarıyla sızıyor, file çantaları, cüzdanları, gri kadife kutularda duran dizi dizi incileri, renkli, cicili bicili tüy yelpazeleri, değerli elbiselerin dantellerini, ipeklerini, mobilyacıların gösterişli salonlarını süsleyen kötü resimleri, ayrıca eski, görkemli dönemin oda takımlarını aydınlatıyordu. İşçi kızlar kol kola, ikili üçlü gruplar ya da kümeler oluşturup vitrinlere bakıyor, zengin sergilerden gelecekleri yatak odalarına koyacakları eşyayı seçiyorlardı. Yatağın üstüne gelişigüzel fırlatılmış, bir ipek erkek pijaması büsbütün evcil bir hava veriyordu sergiye. Kızlar kuyumcu dükkanlarının önünde duruyorlardı. Nişan yüzüklerini, platin kol saatlerini seçtikten sonra tüylü yelpazeleri, gece mantolarını incelemeye koyuluyor. Bu arada öğle yemeği olarak yedikleri sandviçlerle dondurmaları sindirmeye çalışıyorlardı. Kalabalıkta üniformalı adamlar dolaşıyordu. Hudson'da demirlemiş büyük donanmanın erleri, Massachusetts'tan Kaliforniya'ya kadar bütün tümenlerin çeşitli nişanlarla donanmış askerleri hepsi dikkati çekmekten korkarak dolaşıyorlardı. Bir bakıyorlardı ki büyük kentin güzel güzel sıralanmış sandıkların tüfeklerin ağırlığı altında ezilmiş askerlerden başkasına hoşgörüsü kalmamış. Dean'le Gordon bu kargaşada yürüdüler. Dean insanlığın bu cıvıltılı, renkli görünümü karşısında heyecanlanıyordu. Sonsuz ilgi duyuyordu gördüklerine. Öbürü bu yorgun, az beslenmiş, çok çalıştırılmış, tükenmiş kalabalığın arasına kaç kere katıldığını düşünüyordu içinden. Dean'in gözünde bu kavga önemliydi. Gençlik ve sevinç belirtileri taşıyordu. Gordon'a iç kapayıcı geliyordu bunlar. Anlamsız, boş. Yale kulübünde eski sınıf arkadaşlarına rastladılar. Dean gürültüyle karşılandı. Şezlongların, koltukların yarım halkası içinde birer kokteyl içtiler. Gordon'a konuşmalar sıkıcı geldi. Laf bitmek tükenmek bilmiyordu. İkindi başlarken içkinin verdiği ateşle hep birlikte yemeğe oturuldu. Hepsi o geceki Gamma Pisi balosuna gidiyordu. Savaştan bu yana en iyi balo olacaktı. Edith Bradin de geliyor dedi birisi Gordon'a. Eskiden senin sevgilindi değil mi? O da mı Harrisburglu? Evet, konuyu değiştirmeye çalıştı. Abinle rastlıyorum ara sıra. Serseri sosyalist olmuş. Burada New York'ta bir gazete çıkarıyormuş. Delişmen kız kardeşine benzemiyor ha diye devam etti haber veren. Bu gece Peter Himmel adlı bir öğrenciyle geliyor baloya. Gordon, Jivil Hudson'la 8'de buluşacaktı. Para bulacağını söylemişti ona. Sık sık sinirli bir hareketle saatine bakıyordu. Saat 4'te Dean ayağa kalkıp da River Brothers'a yaka ve boyun bağı almaya gideceğini söylediği zaman içine biraz olsun su serpildi. Ne var ki kulüpten bir adam takıldı peşlerine. Dean keyfini bulmuştu şimdi. Mutluydu. Akşamki baloyu iple çekiyordu. Kahkahalar bile atıyordu ara sıra. Rivers da bir düzine boyun bağı seçti. Her birini almadan önce öbür çocukla uzun uzun tartışıyordu. Dar boyun bağları moda olacak mıydı yine? Rivers, Wells Margotson yakalarından getiremiyordu artık. Ne kötü değil mi? Covington gibi yaka yoktu canım. Gordon iyiden iyiye telaşlanmıştı. Hemen istiyordu parayı. Artık Gamma Pisi balosuna gitmeyi de koymuştu aklına.